Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Allah'a şükür devam ediyor hayat. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Eyvallah. Peki, geçen programda biraz depresif duygu duruma, depresyona giriş yapmıştık. Şunu bir hatırlayalım. Neydi, ne değildi?
Evet.
Hüzün, can sıkıntısı hayatımızın neresinde? Neye depresyon diyeceğiz? Ne bizim için bu anlamda, klinik anlamda dikkate değer oluyor? Nasıl bir rahatsızlıktır bu, bozukluktur bu? Bunlara şöyle bir hatırlayalım. Tekrar bir giriş yapalım. Ondan sonra daha belki teknik kısmında biraz kalırız. Sonra da belki bir örnek bir vaka üzerinde, hayali bir vaka üzerinde biraz anlamaya çalışırız. Neler söylemek istersiniz hocam? Yani bize üzüntü depresyon mudur? Her hüzün depresyon mudur? Bu nasıl bir rahatsızlıktır?
Çok doğru noktalarla başladınız. Hani doğru sorularla başladınız. Biz de iki haftadır depresyonu konuşalım diye bir gayret içindeyiz ama bu son zamanlarda yaşadığımız ve başımıza gelen meseleleri de şöyle kısaca bir onlara değinip tekrar depresyonuna devam edeyim diyorum. Malum vaka sayıları çok arttı. Bizi dinleyen sevgili dinleyiciler içinde de belki korona pozitifler olabilir. Testleri pozitif gelen dinleyiciler olabilir. Etrafta gördüğüm şöyle bir eğilim var. İlaç, verilen ilaçları kullanmama gibi. Verilen ilaçların yan etkileri nedeniyle hani olası yan etkilerinin olumsuz sonuçlarını birazcık gözlerinde büyüterek tedaviden uzak kalan çok fazla yakınım, dostum, hastam. Burada diğer sosyal medyadaki diğer doktor arkadaşların da çabalarını görüyorum. Herkes bir yandan bu ilaçların kullanılması gerektiğine dair bilgiler veriyor. Tam bizim programımız biraz hani psikolojik meselelerin konuşulduğu bir program ama bir hekim olarak ben de bu şeye katılmak istedim. Yani Sağlık Bakanlığı'nın izlediği protokolü lütfen uygulayın. Çünkü bu virüs nasıl bir tahribata yol açıyor çok bilmiyoruz. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir bu virüsün yaptığı tahribatlarla ilgili yeni yeni bilgilere ulaşıyoruz. O yüzden bilgiler taze ve yeni. Bu yüzden çok kanıtlanmadı. Çünkü bir şeyin kanıtlanması için üstünden çok zamanlar geçmesi, üzerine çok çalışmalar yapılması lazım. Bu virüs dünya için yeni. Şimdi bir yandan da hani başka çevrelerde diyor ki bu ilaçların etkinliği kanıtlanmadı. O kullanmayın. Bunu diyen doktorlar da var maalesef. Bunlar birazcık da işin başka bir tarafıyla ilgili. Onlar da diyor ki kapatalım. Yani ilaç falan çözüm değil, bütün hayatı durduralım. Hani onların nereden seslendiğini anlamak çok zor değil. Onlar birazcık işin politik tarafıyla ilgileniyorlar. Politik tarafıyla ilgilenenler de diyor ki bu ilaçların etkinliği kanıtlanmadı. Bu ilaçların etkinliğinin kanıtlanması için zaten en az 2-3 yıl geçmesi lazım. Biz şu anda verilen ilaçların bir tanesi, en çok gördüğüm ilaçlardan bir tanesi virüs ilacı. Yani biz bu virüse bir tokat atmaya çalışıyoruz. Bu tokat bazen düşürür, bazen düşürmez ama bu bir tokattır. Çünkü uzun dönemde gördüğümüz şey şu, semptomları olmasa bile insanların halsizlikti, yorgunluktu, bunlar devam ediyor. Sonra hastalığı geçirenlerde bir müddet sonra hastalık tekrar alevleniyor. Çünkü virüs orada yetişmiş. Hani o kaybettiğimiz değerli insanlar oldu. Bunlardan siz de takip etmişsinizdir. Bazılarının süreçleri böyle gelişti. İyileştiler. Haberlerini aldık, iyi haberlerini. Birden kötüleştiler.
Belki sabahına taburcu edilmesi düşünülen kişiler.
Evet.
Yakınlarını düşündüğümüz zaman sabah gidip çıkaracağız diye hastaneden bekler. Öyle uyurken sabah kalktıklarında vefat haberini aldılar.
Değil mi? Şimdi etrafta duyuyorum semptomunuz yoksa kullanmayalım gibi bir şey de var ilaçları. İnanış da var insanlar için. Lütfen kullanın. Hele pozitif gelmişse testiniz. Hep depresyon konuşmak istiyoruz da evet. Ama biraz da insanların bu tutumunu besleyen de bu kaygıları oluyor. Hmm. Hani daha önce de konuştuk. Pandemi için önlem almak başka bir şey. Tedbirlerimizi almak başka bir şey. Kaygıyla hareket etmek başka bir şey. Şimdi önlem niyetine biz ilaç alıyoruz. Ama kaygı araya giriyor. Diyor ki bunlar işte senin karaciğerini mahvedecek. Diyor kaygılı ses. Ya da kaygılı ses diyor ki bunlar işte dünya sisteminin seni kontrol altına almak için geliştirdiği içinde mikroçipler. Yani değil mi? Bu da artık insanlar için, şimdi bundan 2 sene falan önce duysaydık buna komple teorisi derdik. Ama insanların artık bir kısmı bunun da doğru olabileceğine dair fikirleri var. Fakat bu doğru olsun ya da olmasın, hayat sizin hayatınız. Bu ilaçlar size bir şey vaat ediyor. İster çip takılacak, ister başka bir şey olacak, karaciğer, enzimlerin de bozulacak ama hayatta kalacaksın. Çocuğunun başında baba olacaksın, annelik yapacaksın, işini devam edeceksin. Bizim sana ihtiyacımız var. Yani bizi dinleyen bütün dinleyicilere bizim ihtiyacımız var. Onların da bize ihtiyacı var. Bu dengeyi korumak lazım. Bu yüzden hayatta kalmamız lazım. Bu programı yapma amacımız da biraz hayatta kalmak. Hani baştan beri bizi dinleyen dinleyiciler fark etmiştir. İşte olumsuzu gidermeyin. Olumsuzla uğraşmayın. İşte bugün hüzün konuşacağız. Daha önce kaygı konuştuk. Kaygıyı azaltmaya çalışmayın. Hüzünden kurtulmaya çalışmayın. Peki neyi öneriyoruz? Sadece hayatta kalın. Biz de size bu olumsuz duygularla, düşüncelerle birlikte hayatta kalma yollarını öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu dünyanın başından beri insanlar bu tür olumsuzluklarla mücadele etmişler. İnsan olmamızın doğal bir sonucu kaygı çekmemiz, hüznü görmemiz, korkmamız, kayıplarımızın olması. Bu insan olduğumuzun bir göstergesi. Bunun yani böyle küçük bir hatırlatma yapayım dedim. Çünkü çok karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Sonra işte ben bir hastanede de görev yapıyorum. Orada hastanede artık yoğun bakım odalarının yetersiz hale gelmesi bizi çok korkutuyor.
Evet.
Bunun da en büyük sebebi başlangıçta ilaçlarını iyi almadan almayıp daha sonra hastalığın kötüleşmesi durumu. Yani bunu doktorların acısını çok iyi çektikleri için şimdi Twitter'da şurada burada bakın herkes lütfen ilacınızı kullanın kampanyası yapıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir yandan öyle, diğer insanlar öyle. Böyle bir parantezle başlayalım.
İyi yaptınız hocam. Siz tabii tam içindesiniz. Hastanede takip ediyorsunuz.
Evet.
Sadece yakınlarınız, dostlarınız değil. Bizzat hastalarla muhatap oluyorsunuz. Onlarla ilgileniyorsunuz. Bir psikiyatr olarak da. Bunun birebir şahidisiniz. Evet. İyi oldu hocam. Teşekkürler.
Buradan hüzne geçecek olursak ya da karamsarlığa.
Sanki hocam bu süreç böyle çok kaygıyla, hani bilinmezin evet, verdiği bir kaygıyla başladı.
Evet.
Uzadıkça da umutsuzluğa, karamsarlığa dönüştü gibi. Evet. İnsanlarda şu an yoğun duygu, benim de gözlemlediğim o bir evet, bıkkınlık, bir karamsarlık, umutsuzluk var. Bu da bazen böyle yanlış kararlar almaya da insanları itebiliyor.
Çok doğru.
Mesela Avrupa'daki eylemleri düşündüğümüzde
evet,
şeyi çok hatırlıyoruz, hani haberlere yansımıştı ya. Sokaklarda insanlar böyle kamyon kasalarında hani ölülerin taşındığı, sokakta evet, tedavi edilmeye çalışıldığı, hastanelerde yerin olmadığı
korkunç,
böyle korkunç görüntüler. Buna rağmen insanlar tedbirler arttırıldı diye bir grup insanda eylem yapıyorlar.
Evet.
Biraz böyle irrasyonel bir şey ama toplu halde böyle bir hani belki ümitsizliğin, karamsarlığın insanları böyle yanlış kararlar vermeye ittiği bir süreçten geçiyoruz gibi geliyor bana.
Evet. Burada gerçekten iki şeyi karıştırmamak lazım. Bir, dünyanın gidişatıyla ilgili entelektüel, dış politika bilen ya da böyle fütüristik, böyle ileri görüşlü insanların görüşlerini dinleyelim. Yani aykırı görüşleri bir hesaba katalım. Dediğim gibi biraz önce, bundan 1 yıl, 2 yıl önce komple teorisi gibi gelen şeylerin artık bizim yakınımıza kadar geldiğini gördük. Bu başımıza gelen bu pandemiyle ilgili bir sürü soru işareti var. Bunlar teorik olarak yabana atılacak şeyler değil. Ama pratik hayatta ben hastayım ateşim var, halsizim ve bu ilaçlar da bana bir şey vaat ediyor. Şimdi teorik alanla, düşünce alanıyla, entelektüel zeminle pratik hayatı birbirinden ayırt edelim. Ve hastalığımız için bir şey yapalım. Tamam, komplo teorini dinleyelim ama maskemizi takalım. Elimizi yıkayalım, mesafemizi ayarlayalım ve ilaç ihtiyacımız varsa lütfen ilacı kullanalım. Hayatta kalalım önce, sonra komplo teorilerinin peşinden gideriz. Atarız adımlarımızı, alırız önlemlerimizi. Bu anlamda da senin de dediğin gibi artık süreç kaygıdan depresyona, umutsuzluğa doğru döndü insanlarda. Süreç uzuyor. Burada iki tane kavramın temel özelliğinden bahsedelim. Mesela kaygı ve hüzün. Bir tanesi geleceğe yönelik bir işleyişi olan bir düşünce biçimidir. Hani benim başıma şu gelecek. Şöyle bir felaketle karşı karşıya kalacağım. Kişi şimdiden gelecekle ilgili bir yorumun neticesini yaşar. Yani tahmin etmez. Onu başına gelmiş gibi yaşar. Oraya gider. Yani birkaç saat sonraya gider. Birkaç gün sonraya, birkaç hafta, birkaç ay sonraya gider. Birkaç yıl sonraya gider. Ben böyle olacağım. Zihin kişiyi hani bir düşünce, bir söz olarak değil. Zihin alır, onu sonraya taşır. Sonradan planlanan olası felaketi yaşar. Her şeyiyle. Hani şuyu vukuundan beterdir diye bir, evet, laf var ya. Yani bir şeyin yaşantılanmasıyla gerçek anlamda onu zihinsel olarak kurgulamak, imajine etmenin duygusal açıdan herhangi bir farklılığı gösterilmemiş. Bunun hatta çalışmaları da var. Beyinde aynı bölgeler aynı yoğunlukta çalışıyor görülmüş. Yani kişi şimdiden gelecekte başına gelecek felaketi yaşar şu anda. Depresyonda ya da hüzünde de yönelim geçmişe yöneliktir. Yani ben bir şeyi kaybettim. Ben artık bir şeyden uzağım. Şu özellik bende yok. Ya da o kişi yanımda yok. En çok yasla karışır. Hani genç psikiyatrist arkadaşlar beni dinliyorsa, depresyonla yasın ayrımı birbirinden çok zordur.
Evet.
Depresyondayken kişi aynı yastaki belirtileri yaşar ya da yassı yaşayan biri depresyondaymış gibi görünür. Çünkü sevilen, istenilen, arzu edilen bir şey artık kişiden uzaklaşmıştır, yoktur. Ya da kişi onun yok olduğuna dair kuvvetli bir inanç taşır. Yani artık eskisi kadar işte becerikli değilim. Ya da vücudum eskisi kadar tepki vermiyor halı saha maçında. Bu da hepimizin tabii bazı şeyleri var. Benim de en önemli karşılaşmak istemediğim senaryo. Yani futbol oynayamamak.
Güçten kuvvetten düşüyor.
Evet. Mesela hani eskisi kadar zinde değilim. Ya da eskisi kadar
zevk alamıyorum,
becerikli değilim.
İsteyemiyorum.
İstemiyorum. Yani burada zihin, bu arada mantıklı da olabilir bu, kendi içinde bir sağlam bir gerekçesi de olur bu şeyin. Zihin böyle bir kurgu yapar ve artık senden uzakta olanın, kaybettiğinin şeyin sana işaretini gönderir. Bu sefer de kişiyi geçmişe götürür. Geçmişte o özelliklere sahipken ki yaşadığı tatlılığı yaşar, fakat şimdidedir. Artık yoktur o ve onun, o kaybedilmiş olanın duygusal tepkisi olarak hüzün ortaya çıkar, üzüntü ortaya çıkar. Ve hani batıdaki deyimiyle de, bizim de ağzımız artık alıştı, depresyon ortaya çıkar. Yani bir tanesi geleceğe, bir tanesi geçmişe yönelik bir göçme biçimidir. Yani yer değiştirme biçimidir.
Ve her ikisi de bu andan uzaktır.
Evet. Her ikisi de bu andan uzaklaştırır kişiyi. Zihinsel yeteneğimiz arttıkça da bu andan uzaklaşma bizi bekleyen bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu yüzden şimdi herhangi bir, işte internette bir psikoloji laboratuvarına baksanız ya da psikolojik danışma merkezine bir muayenehaneye baksanız, internetteki reklamlarında mutlaka bu farkındalık, yoga, meditasyon, mindfulness gibi kavramları duyarsınız. Çünkü herkesin, yani artık bu çağımız insanının ihtiyacı olan şey ana biraz dönebilmek. Anla birlikte hareket edebilmek. Yoksa depresyondaki olan kişi, anksiyetede olan kişi de andadır. Mesela hani anda olduğunu fark eder ve depresyona girer. Değil mi? Geçmiş o güzel günleri hatırlar.
Şu an böyle değilim.
Şu an böyle değilim. O da bir nevi andadır. Ama buradaki anda kalmak denilen şey anın gereğiyle hareket etmek. Yani mevcut elimin altındaki faktörlere cevap verebilmek. Kişiyi bundan alıkoyuyor. Bu anksiyete yani kaygı ya da hüzünle hareket etmek. Hüzüne kendini bağlamak ya da kaygıya kendini teslim etmek. Burada biz psikolojik müdahaleler yapmaya çalışıyoruz kişiyi ana döndürmek için. Bu pandemi süreci de dediğin gibi böyle evrildi. İlk önce kaygıyla ve korkuyla başladı. O hala devam ediyor ama artık mesela hani eski günlere dönemeyeceğiz. Bu gerçekten acı verici bir şey. Yani bu kurguyu yapmayan yoktur. Bir düzeyde artık hepimiz şunun farkındayız. Değil mi? O hani bayramlarda böyle bir araya geldiğimiz günlerde. Hani şimdi doya doya karşımızdakine sarılamıyoruz bile. Biz ki ne kadar severiz kucaklaşmayı, tokalaşmayı.
Evet.
Bunları fark ettiğimizde bir hüzün hissediyoruz. Şimdi artık pandeminin bu safhasına geldik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya kötüye gidiyor. Bu yorumlar başlı başına hatalı yorumlar sayılmaz. Hani böyle bir şey yok. Hayır işte yeni düzende daha alışacağız. İşte bunlar da bir geçiş aşaması falan. Şimdi bunlar da mantıklı. Ama kaybettiğimiz bir şeyler var. Bunu yok sayamayız.
Her ikisi için de birçok kanıt sunabiliriz ortaya. Her ikisini de güçlendirecek.
Aynen öyle.
Veriler var.
Evet. Ama bununla hareket etmek ne demek? Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben eskiden kendi işimi nasıl yapıyordum? Şöyle artık onu yapamayacağım. Ve bunun acısını... Şimdi problem burada başlıyor. Artık gündelik hayatın merkezine bu düşünce oturunca başlıyor. Ben artık... Şimdi bu depresif bir bireyde ya da depresyonu olan o hüzün hastalığını diyelim. Çok kibar oluyor böyle. Kişi de bu iş tabii sadece pandemiyle ilgili değil, kendi özellikleriyle ilgili de devam ettiği için hani ben artık becerikli değilim gibi bir yorum da yaptı zihin. Gerçekten de onunla ilgili zihnin diyelim bir anısı da var. Hani eskiden bir şey yapıyordu, şimdi yapamadığını gördü falan. Ben artık becerikli değilim de merkeze alınca kişi artık gündelik hayatını onun üzerinden tanzim etmeye başlıyor.
Mesela bir öğrenciyi ele alalım. Başarılı bir öğrenci olsun bu. Yüksek lisans, doktora yapıyor.
Evet.
Böyle bir anlayamamaya başladığın, odaklanması zorlandığında, konsantre olamadığında ben artık eskisi gibi anlayamıyorum. Algım bozuldu. Ben artık öğrenemiyorum. Okuduğumu anlayamıyorum. Aklımda kalmıyor demeye başladığında bir süreç başlıyor onun için aynı zamanda.
Evet, aynen öyle.
Değil mi?
Bunu ortadan kaldırmaya, anlayabileceğini kendine ikna etmeye, bunu kendine ispat etmeye çalışıyor. Belki bu yüzden doktora gidiyor. Belki bu yüzden bir şeyler kullanıyor falan. Sadece şeyi gözlemliyor bu sefer. Ben anlıyor muyum, anlamıyor muyum? Acaba o algılamamda değişiklik var mı? Şimdi bunu gözlemleyince kişi ders çalışırken, hali hazırda da dersle çalışması durumunda ama ders çalışmak için oturdu diyelim. Ama şeye bakıyor. Ben anlıyor muyum? Anlamıyor muyum? Bunu kontrol ediyor. Şimdi bunu kontrol ederken derse bunu kontrol etmediği zamanlardaki gibi odaklanamayacak. Ve böylelikle de dersi kaçıracak aslında. O bağlantıyı kuramayacak. Çünkü normalde kişinin ders çalışması için değil mi? Bir şeyi okur, onun öncesiyle bağlantı kurar, buradan gelecek soruları hesap eder. Sınavda acaba bu konunun nerelerinden soru gelir ya da gündelik hayatta bu konu benim hangi alanda işime yarar? Hani o yüksek lisans doktora programında mesleki pratik olarak bunu nerede kullanabilirim gibi bir analize girmesi gerekirken ders çalışırken kişi acaba anlıyor muyum, anlamıyor muyum diye bir gözleme başlar, o gözlemi devam ettirir. Gözlemin sonucunda ne olacak? Kendini
gerçekleştiren bir kehanet olacak o.
Değil mi? Artık Evet, anlamıyorum. Anlamıyorsun zaten. Hani yani kesmedin ki neydi şu Cemil Oğuz'un bir şey oldu. Kesmedin ki bir cesim miydi? Yani okuyamadın ki, analize giremedin ki, dersle ilgilenemedin ki anlayasın. Ama o kendini gerçekleştiren kehanetin başlamasıyla birlikte artık şeyde oturur. Evet, ben eskisi gibi değilim.
Bunun devamında da galiba şey bırakma oluyor değil mi?
Aynen, çok güzel.
Bu sefer çok bırakıyoruz.
Güzel. Çok güzel. Bu sefer bırakıyoruz. Bunalıyoruz. Ha yeter ya diyoruz. Yani hani olmuyor falan. Bari bir hava alayım. Hava almaya gittin değil mi? Orada bir 15 dakika 20 dakika. Şimdi bunlar bazen can kurtarıcıdır gerçekten. Hani şöyle bir bazen çıkarsın gelirsin devam edersin. Oturursun derse yine derse odaklanırsın. İş yürür. Fakat tekrar geldiğinde hava almaktan gene aynı süreç başlayacaksın. Anlıyor muyum, anlamıyor muyum? O analize gireceksek bu sefer iyice artık karamsarlık ve çaresizlik ortaya çıkacak. Acaba bu sene bu programı ertelesem mi? Bu olmayacak mı acaba? Ben yapamayacağım herhalde. Sonra işte geleceğe yönelik bir projeksiyon da karşısına gelir. Ve sonra artık hani bu anlayamama, artık ben eskisi kadar şeyimi kaybettim, zihinsel beceri yeteneğimi kaybettim meselesi. O daha merkeze yerleşir. Bu sefer merkezdeyken kişi bazı alanlarda kendini geri çeker. Nasıl olsa şunu çalışamadım. Bununla ilgili işi yapmayın, ben zaten yapamaz haldeyim. Ve o artık kendini gerçekleştiren kehanet bu sefer şeye de devam eder.
Sıçrar diğer alanlara da.
Diğer alanlara da sıçrar.
Peki hocam, kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Önemli bir mesele. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenler. Aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Aradan önce kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile birlikte depresyonun nasıl aslında yavaş yavaş bir kaygıdan, belki bir hüzünden doğup başlayıp nasıl kronik bir rahatsızlığa doğru evrildiğini, ilerlediğini anlamaya, görmeye çalışıyoruz. Buradan devam edelim hocam.
Evet. Yani nasıl sıçrardı
evet,
en son?
Nasıl diğer alanlara sıçrıyor? Bir yerde başlıyor. Belki bir işte anlayıp anlayamadığı konusunda bir endişe ve şüpheyle, bazen bir odaklanamama, evet, bir çok çeşitli sebepleri olabilir bunun. Evet. Oradan başlayıp sonra nasıl sıçrıyor diğer alanlara?
Bunun en çok hani bu süreci başlatan şey şu oluyor. İnsan etrafındaki olumsuzlukları anlamak ister. Neden kaynaklandığını bilmek ister. Ve bir formülü varsa o olumsuzluğu da gidermek için uğraşır. Bu hani doğal yapımızın bir sonucu. Fıtratımız böyle. İnsan olarak biz etrafımıza bakıyoruz. Olumsuz bir şey mi gördük? Hani daha önce konuşmuştuk ya, gömleğimizde bir leke mi var ya da evde dolaşan bir böcek mi var? Bir olumsuzluk var ortamda. Bu nereden kaynaklanmış olabilir? Şuradan nasıl çözülür? Şöyle harekete geçer. Ama bu tutum, bu içsel, duygusal olumsuzluklarda aynı ölçüde etki etmiyor. Dış dünyadaki bize bir imkan sunan bu özelliğimiz, sorunu anlama ve sorunun kaynaklarını ortadan kaldırma özelliği, bu duygusal plana uygulandığında bize dış dünyadaki kadar verimli bir sonuç ortaya koymuyor. Yani şöyle bir düşünün, taşımak istemediğiniz, yani karşılıklı düşünelim, dinleyicilerimiz için de söylüyorum, taşımak istemediğimiz, keşke bende olmasa dediğimiz bazı özelliklerimiz var mı? Keşke şöyle olmasam dediğimiz, keşke şunu yaşamasam, yaşamasaydım bunları dediğimiz neler var? Ve bunları hatırladığımızda, bunları fark ettiğimizde nasıl bir duygu halinde oluyoruz? Ve sonra bunları zihnimizden uzaklaştırmak için, o zihnimizi temizlemek için, olumsuzu çıkarmak için neler yapıyoruz? Ve bu yaptığımızın sonucunda neyle karşılaşıyoruz? Yani diyelim kaygılandım, öfkelendim bir meseleyle ilgili. Onun için şimdi bir şey yaptım, çıktım, bir hava aldım falan, geldim. Biraz değişti ama kayboldu mu? O öfkem değişti mi? Hala orada. Yani işte ben yetersiz biriyim diye bir diyelim mesel gibi ana bir şeyim var. Eskiden beri bana eşlik eden bir düşüncem var. Ben yeterli olduğuma dair bilgileri kafama getirirsem, yeterli olduğuma dair anıları hatırlarsam, o yetersiz olduğumu gösteren anılar ortadan kalkacak mı? Yine benzer bir şey yaşadığımda gene ortaya çıkacak. Bu hüzünde ve kayıpta bu daha problematik, daha sorunlu bir şekilde ilerliyor. Ben neden eskisi kadar hayattan zevk almıyorum? Sorusunu sormak çok doğal ve hepimizin hakkı. Fakat bu sorunun analizine girmek, tıpkı gerçek hayatta hani sorunu fark edip kaynağını anlayıp çözüyorduk ya. Şimdi ben neden eskisi kadar hayattan zevk almıyorum? Bunun analizine girdiğimizde bizi çok çeşitli kaynaklar bekliyor. Yani aslında ben şöyleydim. Benim böyle olmama işte öğretmenlerimin yaklaşımı sebep oldu. Anne babamın tutumu beni birazcık böyle bir hale getirdi. Aslında çok iyiydim ama işte ergenlik döneminde yaşadığım şu olaydan sonra böyle oldu. İşte reddedildim. Böyle oldu. Duygusal açıdan reddedildim ve böyle oldu gibi bir sürü ayakta bir sorunun nereden kaynaklandığına ilişkin zihin mantıklı bağlantılar kurar.
Çoğu zaman da doğru olabilir.
Çoğu zaman da doğrudur, evet. Peki bu bağlantıyı kurduk. Yani dış dünyada yapıyorduk bunu. Bağlantıyı kurup sorunu çözüyorduk. Çok güzel. Şimdi hadi bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Ya da bu bağlantıyla ilgili başka biyolojik şeyler de olabilir. Hani benim ailemde var bu. Bizim aile böyle. Böyle bir genetik bir şey de var. Hadi onu da ekleyelim. Genetiği de ekleyelim. Dış çevreyi ekleyelim. Kendi kişisel tutumlarımızı ekleyelim. Peki çözüm. Ne olacak? Ama sorun da burada bitmez. Çünkü mesela anne babamın tutumu dedik. Hani keşke yetiştirilme tarzım böyle deyince bu sefer zihin şöyle de bir itirazda bulunur. O da haklıdır. Onların şartları öyleydi. O dönemde böyle yapmaları gerekiyordu ve bunun sonucu olarak bu oldu. O zaman hata orada değil mi? Ama gene de şöyle davranabilirlerdi. Yine de başka aynı ortamı yaşayan diğer ailelere baktım. Onlara karşı aileleri şöyle davranmış. Gibi yine şey tarafına geçtik, aileyi suçlayan tarafına. Sonra aileyi korunan taraf, ama sizinkilerin şartları o değildi. Senin annen de hangi şartlarda büyümüş, bunu hatırlıyorsun değil mi? Diye şey başlar artık. Böyle
tenis maçı gibi, ping pong gibi. Evet.
Aynen böyle, aynı şeyleri düşünüyoruz gerçekten. O başlar, siz de seyredersiniz. Bir oradasınız, bir buradasınız. Yani bu konuda netleşmeniz de çok zordur. Bu her türlü meselede böyle. Mesela hani dedik ya biyolojik taraf. Hani dedi, aileden gelen bir şey var. İşte benim teyzem de böyle ya da büyük kardeşim de böyle. Ama zihin şöyle itiraz ediyor. Küçük kardeşin öyle değil. O hayat dolu. Teyzenin biri öyle ama öteki. Burada da bir pimpon topu başlar. Şimdi bu analiz çok böyle her unsurun böyle karşılıklı tartışıldığı bir arenada devam eder. Bu tartışmalar sırasında hayat akar. Hayat akar derken işte kişi dersteyken bunu yapar. Arkadaşlarıyla birlikteyken bunu yapar. Evde ailesiyle vakit geçireceği zaman bunu yapar. Ders çalışırken bunu yapar. Hayat akar yani. Kişi bunları yaparken hayata iştirak edemez. Sonra bunları yaparken bir de o kaçırdıklarının yükü de gelir. Arkadaşlar der ki ya sen niye dalgınsın ya? Hani ne oldu, ne düşünüyorsun?
Artık diğerleri de fark etmiştir ve diğerleri onaylamıştır, tasdiklemiştir.
Evet, evet. Artık görünür hale gelir mesela. Yani
ben gerçekten çok kötüyüm, evet, demeye başlar.
Evet. Burada çok uyanık olmamız gerekiyor. Yani biz de daha çok kişileri, hani bize bu yakınmayla gelenlere, tabii hani hayatın akışına uyum sağlamalarına yönelik bir strateji geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu analizlere daha az yer verme, analize kapılmama, analizin sonuçlarını fark ettirmeye yönelik bir müdahalemiz oluyor. Çünkü depresyonu daha mesela hüznü ya da kayıp hissini patolojik yapan şey işte bu anlama ve çözme çabamız oluyor.
Yani bir sorunu çözmek için biraz nedenlerini bilmek gerekmiyor mu?
Çok güzel. Ben çok harika bir soru sordunuz ki muhtemelen dinleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar değil mi? Biz şimdi bütün sorunlara şöyle bir elimizin tersiyle atıp hayata mı katılacağız? Burada şunu fark etmek önemli. Yani biz bunu niçin konuşuyoruz şimdi burada? Bu analize zaman ayırıp kendi hayatını ihmal eden ve bu hayatın da tabii ki olumsuz sonuçlarla karşılaşan biri için bunlar geçerli. Tabii ki sorunlarımızı düşüneceğiz. Yani geçmişe dönmek, geçmişteki hataları şöyle bir gözden geçirmek, geleceğe gidip bu hataların olası sonuçlarını şimdiden tahmin edip planlanacak adımları atmak. Bunlar hepimizin yapması gereken şeyler. Fakat bu hüznü ızdıraba çeviren süreç şununla devam ediyor. Neden böyle? Neden ben? Niye bunlar benim başıma geliyor? Böyle bir hani aslında cevabı çok olmayan, net bir cevaba ulaşmayan, bir cevap bulsa da kişiye bir şey vaat etmeyen sorular bunlar. Aslında soru da değil. Değil mi? Sadece kendine üzülmeler. Kendiyle dertleşmeler. Kendine acımalar daha çok. Şimdi bu şey başlığı altında ilerliyor sinsi bir şekilde. Hani ben kendi derdimi anlamaya çalışıyorum. Ben bu sorunumla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum gibi bir sinsi bir duruşla bu süreç devam ediyor.
Hatta bazen bu motivasyonla.
Evet.
Aslında tabii, bazen de çoğu zaman bu motivasyonla bize geliyorlar.
Tabii tabii. Bununla başlıyorlar. Ama bu böyle bir şeydeki yüzeyde görünen şey etiket. Niyet bu. Ama bu niyet şeyde etkin. Dış dünyada etkin. Sorunu anla. Sebebini bul çöz. İç dünyada bu çalışmıyor. Çalışmıyor ve beni uzaklaştırıyor. Şimdi uzaklaştırıyor. Bir yandan görüyorum hayattan uzaklaştığımı. Bunun acısını çekiyorum ana döndüğümde. İşte biri bana ya sen niye bu kadar dalgınsın dediğinde. Ya da derslerimdeki başarı düştüğünde. Evde ailemle artık keyifli bir zaman geçirmediğimde. O anı fark ediyorum. Uf diyorum hayat kalitem düştü. Ama bir yandan da hala o stratejiye güveniyorum. Hangi strateji bu? Sorunlarımı anlamalıyım ve çözmeliyim stratejisi.
Neden böyleyim?
Neden
ortaya
böyle
çıkarmalıyım? Bunun bu, kökenine inmeliyim.
Kökenine inmeliyim.
Bu strateji de o sinsice lafını kullandınız hocam. Sinsice bu ızdırabın derinleşmesine neden oluyor
evet.
Galiba. Stratejinin evet. Kendisi bu sefer.
Kesinlikle öyle.
Yani bir şey örneği vermiştiniz. Kazma ve kuyu. Kuyudayız aslında. Kuyuya ben niye girdim, nasıl girdim, nasıl çıkarım diye düşünürken kazıyoruz. Kazdıkça ama kuyu derinleşiyor.
Yok. Elimizdeki tek enstrüman o görünüyor. Değil mi? Kürek. Yani bu dış dünyada işe yarayan strateji. Sebebini araştırdım, buldum ve çözdüm.
Evet. Sanki böyle siz anlatırken aklıma şu geliyor. Özellikle bu hani olumsuz duygular işte depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi durumlarda böyle hani klinik durumlarda ya da hemen öncesi durumlarda bir şeyin yani nedeninden çok neden olduğundan çok bu genetik mi biyolojik mi annem babam tutumları vesaire geçmişteki işte bu da önemli ama hani bu analiz böyle bir çerçeveleme daha önemlisi sanki nasıl oluyor da sürüyor. Ne sürdürüyor?
Evet,
onu
çok
bilmek.
Doğru, çok doğru.
Ve onu değiştirmeye çalışmak
evet,
belki.
Çok doğru. Bu açıdan bakabiliyor insan bazen kendine. Hani ya bu süreç benim işime yaramıyor diyor. Ve onu hayatta çağıran daha kuvvetli şeylerin varlığı da daha belirginse. Mesela kişinin işiyle ilgilenmesi lazım. Yani hani vakti yok diyelim bunlara zaman ayıracak. Sınav var. Sınava çalışması lazım, vakti yok. Hani daha önemsediği bir şey var. Onlar devreye girince bu analizlerden kişi uzak duruyor. Uzak durduğunda daha böyle hayatı canlı yaşıyor. Ama sonra mesela sınav bitiyor ya da iş yoğunluğu azalıyor. Kişi de şöyle bir şey oluyor. Ben bu sorunlarımı ihmal ettim.
Evet.
Ya ben
göz
işte
ardı
göz ardı ettim. Ben bunlarla ilgilenmediğim için bunlar hala orada gibi bir şeyle. Ya da şöyle diyor, ben kendimi kandırıyorum sorunlarım oradayken. Yani bazen zihin yani çok mantıklı yorumlar yaparak bizi gerçekten hayattan kopartıyor. Hani ben kendimi kandırıyorum, sorun hala geçmişteki sorunumla ilgili bir şey yapmadım. Hayır, kendini kandırmıyorsun, sen hayata dahil oldun. Sınavını kazandın. Bak, sınavını çalışırken de daha canlıydın. O zaman arkadaş ilişkilerinde daha iyiydi. Hayat doluydun. Şimdi o eski defteri aldın ve karıştırmaya başladın. Haliyle de onun getirdiği sıkıntıyı yaşıyorsun. Ama şu var. Hani bu bizim terapinin ismi kabul ve kararlılık terapisi ya. Buradaki kabul meselesi şu. Sen o acıyı yaşadın. Senin geçmişinde o bağlantı var. Bunu silemezsin. Bunu ortadan kaldıramazsın. Bunu yok sayamazsın. Ama kişi biraz bunu devreden çıkarmak için uğraşıyor o eski defterleri alırken. Ben geçmişimle bunu halletmem lazım, yüzleşmeliyim. O orada ne yaparsan yap, istersen git annenle babanla bunu otur konuş, onlar ikna olsun ya da olmasın. Ya da git sevdiğin kişiye beni nasıl reddettin de orada söyleyemediğini bir daha söyle. O orada yaşandı, o bağlantı orada kuruldu. Onu artık organizmadan çıkartamazsın. Kabul kısmı biraz bu. Bunun artık mücadeleden vazgeç. Buna kendinde bir yer aç. Bunun sende olumsuz etkileri oldu ama seni de bir yerden bir yere taşıran bir tarafı da var. Aslında bu çektiğimiz acıların, içinde bulunduğumuz sıkıntının benim için kıymetli olanı hatırlatıcı bir özelliği de var tabii bunun yanında.
Bak, bu şerrin içinde bir hayır da var.
Evet, yani şimdi reddedilmek neresi olumlu diyeceksiniz. Reddedilmek acısı nereden kaynaklanıyor? İşte bir güven ilişkisinden, bir iletişim halinde olmaktan. İşte diyelim karşılıklı anlayışlı bir birliktelik geliştirmekten. Şimdi bu senin için kıymetli, bu yüzden bunu gerçekleştirememek sana acı veriyor. O zaman bu acı sana sendeki kıymetli olan şeyi hatırlatıyor. Bak, onun için bir şey yapabilirsin. Şimdi bir iletişim becerini arttıracak anlayışlı bir partnere, anlayışlı bir arkadaşa, bir iş arkadaşına, bir kardeşe dönüştürecek şeyi şeklinde kullanabilirsin bu reddedilmenin acısını. Ya da ben nasıl reddedildim? Ben bunu hak etmiyorum. Ru işleyebilirsin. O bağlantıyı zihninden atmaya çalışabilirsin.
Hı hı. Hocam, bunun üzerine ne kadar konuşsak azdır. Ama şu soruyla, hani vaktimiz de çok kısa ama siz anlatırken yine aklıma gelen şey şu. Bazen de yaşadığım geçmişle ilgili olabilir, gelecekle ilgili ya da yaşanması muhtemel, işte kaygıyla ilişkili bir şey olabilir. Uzatmayayım. Bir olumsuz durum, düşünce olduğunda bir bununla baş etme yolu olarak da sürekli kendimizi meşgul etme oluyor.
Hmm.
Yani
bu da bir kaçınma değil mi?
Bu da bir kaçınmaya sanki dönüşüyor. Hani dediniz ya, oradan aklıma geldi. İşte işten geldim, sınavım bitti. O eski defterleri yeniden açıyorum. Bazen de eski defterlerin zihne gelmesinin verdiği o sıkıntı hissiyle sürekli çok meşgul doğru etmeye de çalışıyor kendini kişi.
Çok doğru. O meşgul etme sırasında aslında yaptığı şey o meşgul olduğu konuya odaklanmak, oraya kendini bırakmak değil. Tıpkı hani şu şey örneğinde olduğu gibi, ben anlıyor muyum, anlamıyor muyum, evet, örneğinde olduğu gibi, ben şununla meşgul olayım, bakalım hala o orada mı? Ben oradan uzaklaştım mı? Oraya doğru baktığında onun orada olduğunu görecek. Çünkü o silinmez bir şey. Sende bir iz bırakmış. Şimdi o çaba gerçekten daha yıpratıcı oluyor senin dediğin gibi. Meşgul etme, bastırma, onu ortadan kaldırmaya çalışma.
Kabul dediğin şey burada devreye giriyor.
Kabul, evet, kabulün bir kısmı da bu. Hani artık oradaki mücadeleden vazgeç. Ona kendine bir yer aç. Dediğim gibi o acısıyla ve tatlısıyla, sana işaret ettiği şeylerle ya da seni o dönem sana bıraktığı izlerle sende duruyor. O senin bir parçan.
Ama bu bir uğur gibi ve seni işte rahatsız eden, sürekli hasta kılan bir şey mi olacak?
Evet.
Yoksa bir yara izi gibi belki.
Değil mi?
Bir şey mi olacak? Buna karar verme süreci.
Kesinlikle.
Galiba.
Kesinlikle. Tıpkı o hani hep her belki programda bunu konuşuyoruz değil mi? Sivilceyi bırakacak mıyız? Yoksa bunu kabul etmeyi, bunu kaşıyacak, onun için onu söküp atacak bir şeyler mi yapacağız ki kaşıdıkça, uğraştıkça o daha da görünür hale gelecek, daha da büyüyecek. Ama biz onu bırakırsak oradaki iz kalacak ama bu gözümün önüne gelmeyecek, uğurlaşmayacak, apseye dönmeyecek ama iz kalacak.
Evet. Peki. Bu izle.
İzlerimizle.
Şimdilik.
Kendi izlerimizle bırakalım.
Bırakalım, kapatalım. Haftaya inşallah buradan devam edelim. Önümüzdeki seansla
evet,
mı diyelim?
İzlerimizle bırakalım ama hani şeylerimizle de devam edelim. Hani o izin bende uyandırdığı, benden almaya çalıştığı kıymetli şey neyse o kıymetli şeyle ilgili bir şeyler yaparak devam edelim. Çünkü her dönemde yapacağımız şeyler var. Elimizin altında bizi bekleyen işler var. O işlere temas etmek ya da güzellikler var. İşte o güzelliklerin hakkını vermek bizi hayatta ve canlı tutuyor. Şimdi izle bırakmak istemedim.
Evet, iyi yaptınız.
Eyvallah.
Peki. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.